Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftaki programda Hazreti Yusuf'un zindandan kurtuluşunu anlatmaya başlamıştık. Önce zindana atılmış, orada arkadaşlar edinmiş. Bu arkadaşları vasıtasıyla Melik'e ulaşmaya, o Mısır Melik'i vasıtasıyla da kurtuluşa çalışmıştı. Fakat zindandan çıkan, Melik'e hizmet eden Saki veya Şurup dağıtan hizmetçi Hazreti Yusuf'un tembihini unutarak onun 7 yıl daha fazladan zindanda kalmasına sebep olmuştu. Toplam 12 yıl zindan hayatı yaşayan Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir takım tecrübelerden, bir takım hatalardan, zellelerden de ders alarak Allah'a, kulluğa, ibadete, Allah'a yaklaşmaya devam ediyordu. Artık vakit tamam olup Hazreti Yusuf'un zindandan çıkma zamanı gelince Allah bir vesile, Hazreti Yusuf'un tahmin edemeyeceği bir vesileyle Hazreti Yusuf'u zindandan çıkarttı. Şöyle ki Mısır Sultanı, Mısır Meliki bir rüya gördü. Rüyasında 7 tane semiz ineği, 7 tane zayıf ineğin yediğini, 7 yeşil başak ve 7 kuru başağı görmüştü. Bunları etrafına sormuştu. Fakat insanlar, kahinler veya danışmanlar bu rüyaları karışık bularak yorumlayamamış, biz bunların tabirini bilmiyoruz diyerek işin içinden çıkmışlardı. Fakat bu mevzu o kadar çok sarayda gündem oldu ki nihayet Hazreti Yusuf'un zindandaki arkadaşı Hazreti Yusuf'u hatırladı. Bu rüyayı tabir edebilecek birisini ben tanıyorum. Müsaadenizle zindana gideyim, bir görüşme yapacağım dedi. Zindana gitti, görüşmeyi yaptı. Hazreti Yusuf ona eski günleri, ona söylediği sözleri hatırlatmadan, başı kakmada bulunmadan rüyayı tabir etti ve bu tabir Mısır Meliki'nin çok hoşuna gitti. Onu karşıma çıkartın, getirin, ödüllendireyim gibisinden bir davetle çağırdığı halde Hazreti Yusuf hemen bu daveti kabul etmedi. Hele dedi şu ellerini kesen kadınlar vardı yıllar önce, 12 yıl önceden bahsediyor. Bunlar hakkında bir araştırma yapsın bakalım, tahkikat yapsın. Bunlar ellerini niye kestiler? Niye böyle bir acı şey yaşadılar? Derken mesele çözülmeye başlamıştı. Bir çorap söküğü gibi. Anlaşıldı ki Hazreti Yusuf masum bir şekilde, iftiraya uğramış bir şekilde hapiste, zindanda kalıyor. Ve Züleyha da kendi yapmış olduğu hatayı itiraf etti. Netice itibariyle Mısır Meliki Hazreti Yusuf'un masumiyetine inandı ve onu huzuruna çağırdı. Fakat bu suçsuzluğu anlaşılınca Hazreti Yusuf'un bir itirafı veya bir duası, bir tespiti var Kur'an-ı Kerim'de yer alan. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi şöyle ki وَمَا اُبَرْيُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُرُ الرَّحِيمُ. Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefs aşırı bir şekilde olanca şiddetiyle kötülüğü emreder. Meğer ki Rabbim merhamet edip korumuş ola. Şüphesiz Rabbim hataları örten ve çok merhamet edendir. Burada bir ibret mevzusu daha var. Hazreti Yusuf gerek Züleyha'nın gerekse ellerini kesen o kadınların şehadetiyle masumiyeti ortaya çıkınca bu temizliği, bu masumiyeti aslında kendi başarısı olarak görmüyor. Bunun vurgulanması var. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum diyor. Yani içimde öyle bir kötülük, adeta canavarı var ki ben o hep iyidir, bana iyiliği emretmiştir, bana iyi yolu göstermiştir. Hep kötüler başkalarıdır, benim dışındaki kimselerdir demiyorum. Elbette benim içimde de kötülüğe kayan, kötülüğe meyleden bir damar var. Ben bu damarı, bu nefsin kötülüğü emreden yönünü görmezden geliyor değilim. Benim de kusurlarım var. Bu şekilde temize çıkmak benim şahsıma, benim nefsime mal edilemez. Bu Allah'ın merhametiyle beni korumasının neticesidir. Eğer Rabbim beni korumamış olsaydı, ben nefsimin peşinde kötü yola sürüklenmiş olsaydım, şüphesiz çok büyük bir felakete düşebilirdim. Rabbim hataları örten ve çok merhamet edendir diyerek aslında o an Allah tarafından korunmuş olduğunu itiraf ediyor. Yine yapmış olduğu bu asaletin, bu sadakatin sebebinin bizzat kendisi değil Allah'ın bir lütfu ikramı olduğunu vurguluyor. Böylece o topluma karşı dönüp dönüp Allah'ın varlığını, birliğini, onun her şeyin hakimi olduğunu, aslında insanların peygamber bile olsa onun karşısında bir kuldan ibaret olduğunu hatırlatıyor. Bu şekilde Melik Hazreti Yusuf'un necabetini, temizliğini, necipliğini, asilliğini, zekasını fark ediyor ve bunu kendisine mal etmeyişini, onun yine büyüklüğüne vererek huzuruna çağırıyor. Getirin onu bana, onu kendime hususi bir müsteşar edineyim dedi. Onunla konuşunca da sen bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi ve tam itimat edilen bir müsteşarsın diye ona büyük bir yetki bahşediyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde birkaç husus var. Onları kısa kısa anlatalım. Yine ayet-i kerimenin bıraktığı noktaya gelelim. Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkarken kapısına şunları yazmıştı. Burası belalar menzili, diriler kabri, düşmanların hasımları aleyhine sevinerek güldüğü ve dostların imtihan edildiği mahaldir. Tekrar edecek olursak, burası yani zindan, belalar menzili, diriler kabri, düşmanların hasımları aleyhine sevinerek güldüğü ve dostların imtihan edildiği mahaldir. Ardından Hazreti Yusuf gusledip yeni elbiselerini giydi. Zindandakiler için de şöyle dua etti. Allah'ım, salihlerin kalplerini onlara meylettir ve dostlarının haberlerini onlardan gizleme. Melik'in huzuruna girince de Allah'ım, bundan gelecek hayırdan evvel ve daha ziyade senden hayır beklerim. Bunun şerrinden senin izzet ve kudretine sığınırım, dedi. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir ifade, ancak burada Melik'in gerçek suretini, bir insan oluşunu göz önünde bulundurduğunu anlıyoruz. Hazreti Yusuf Melik'e giden insana, Saki'ye medet umarak ricada bulunmuştu. Fakat Melik'in karşısına gelince artık onun hiçbir şey vermeye veya hiçbir kötülüğü yapmaya aslında gücünün yetmediğini fark etmiş veya bunu itirafla Allah'a ilticada bulunmuştu. Böylece her şeyin sahibi, asıl verenin, asıl alanın, asıl aziz ve zelil edenin Allah Teala olduğunu adeta bütün benliğiyle hissetmişti. Burada da direkt münacatını, yalvarmasını Allah'a yapmıştı. Bu melik Hazreti Yusuf'u pazardan satın almış Mısır Aziz'i değildir. Züleyha'nın kocası olan Aziz, bir rivayete göre Hazreti Yusuf daha zindandan çıkmadan evvel ölmüştü. Buradaki hükümdar, Mısır'da hüküm sürmeye başlayan Arabistan'dan gelen 400 yıllık bir sülalenin bir ferdiydi, faziletli birisiydi. Pek çok lisan bilirdi. Yusuf Aleyhisselam'ın da kendisi gibi pek çok lisan bildiğini görünce şaşırmıştı. Rüyanın tabirini bir de Hazreti Yusuf'tan dinledi. Hazreti Yusuf ise zindanda arkadaşına anlattıklarını bir kere daha anlattı. Bu güzel tabir karşısında hayran kalan melik şimdi ne yapılması gerektiğini sordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bolluk yıllarında çok ekin ekerek stok yapmalı. Böylece kıtlık yıllarında hem kendi geçiminizi temin etmiş hem de ihracat yaparak hazineye gelir sağlamış olursunuz diyerek bir yol gösterdi. Fakat melik peki bu işi kim yapacak diye sorunca Hazreti Yusuf şimdi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işleri iyi bilirim dedi. Yusuf suresinin 55. ayet-i kerimenin meali böyle. Demek ki bir insan hîn-i hacette yani ihtiyaç olduğu zaman kendi meziyetini, o işe liyakatini, ehliyetini ortaya koyabilir. Ben buradayım, ben bu işi yapabilirim diyebilir. Fakat bu bir huy olarak, tinet, ahlak veya karakter olarak uygun bir tavır değildir. Yani insanların makam mevki için idarecilere başvurması, müracaat etmesi, durmadan beni şu işe tayin edin, beni bu işe tayin edin diyerek mevki talep etmesi çok uygun bir şey değildir. Burada Hazreti Yusuf hem idari olarak böyle bir maliye veya hazine bakanlığına layık olduğunu, emin ve güvenilir bir insan olduğunu, aynı zamanda idareye ehliyetli olduğunu ifade ederken, onun bir başka önemli vazifesi de insanların Allah'la tanıştırılması, tebliğ ve irşat vazifesiydi, nübüvvet vazifesiydi. Bu vazifeyi de daha rahat deruhte edebileceği, yapabileceği bir makam olarak görüyor. Yani sadece dünyevi yönü değil, bu işin bir de ahiret tarafına bakan, insanların ahiretlerini kurtarmaya dönük olarak da o vazifeyi kendisine bir vasıta olarak görüyor. Nitekim Peygamber Efendimiz zamanında buna benzer hadiseler olmuştur. Ebu Musa el-Eşeri radıyallahu anh şöyle nakleder. Amcaoğullarının ikisi Peygamber Efendimiz'e müracaat etmişler ve onlarla birlikte Ebu Musa el-Eşeri de yanlarında bulunmuş. Amcaoğullarının bir tanesi Peygamberimize gelerek, ey Allah Resulü, idaresini Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği vazifelerden birisine bizi amir tayin et dedi. Öteki amcaoğlu da benzer şeyler talep etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz isteğini veya vazife hırsı bulunan kimseyi idareci yapmıyoruz. İdareci yapmak, insanları belli vazifelere tayin etmek mühim bir vazifedir. Ve iş ehline verilmediği zaman kıyametin kopacağını söyleyen hadis-i şerifler vardır. Dolayısıyla idari mevkide olan insanlar herhangi bir vazifeye birisini tayin ettiklerinde, görevlendirdiklerinde o işe o şahsın layık olup olmadığını, ehil olup olmadığını öncelikle tespit etmelidirler. Yoksa yapmış olduğu vazifedeki aksaklıktan, eksiklikten dolayı o vazifeye, o şahsı getiren insanlar da sorumludurlar. İş muhakkak ehline verilmeli. Sadece ehline verilmekle kalmayıp aynı zamanda kontrol edilmeli. Yani işi doğru yapıp yapmadığı, eksikleri olup olmadığı. Çünkü netice itibariyle biraz önce söylediğim gibi herhangi bir idareci, bir şahsı bir mevkiye tayin ederse onun yapmış olduğu işlerden de iyilik veya kötülük olarak payını alır. Bu pay hem dünyada kendisine fatura edilir hem de ahirette ağır bir vebal olarak karşısına çıkar. Bu yüzden iş muhakkak ve muhakkak ehline verilmeli. Bu hususta ehil birisi yoksa veya adaylar arasında kendisinden daha işi iyi bilen kimse bulunmayacağı kanaati varsa, o zaman insanın bir adım öne çıkarak bu işi ben yaparım demesi önemlidir. Fakat sık sık müracaat ederek idarecilere, ya beni şu işe alın, bu işe alın diye vazife istemek de şık bir davranış değildir. Bir hırs, bir ihtiras alametidir. Bunun dışında böyle haris insanlar bazı önemli mevkilere geldikleri zaman kendi dünyalarını da ahiretlerini de mahvederler. İdare ettikleri insanları da kötüye, günaha sevk ederler. Hiç olmazsa aleyhinde konuşmaya, dedikoduya mahal verirler. Bu yüzden mümkün olduğu kadar vazife verirken sırf şahsi talep, arzu, akrabalık gibi bağları kullanmak değil, o işin liyakati, ehliyeti neyse onu o şahsa tevdi etmek önemlidir. Burada Hazreti Yusuf biraz önce de ifade ettiğim gibi peygamberlik vazifesinin de gereği olan insanları Allah'a yaklaştırmak için böyle bir vazifeyi talep etmiştir. Ve o bu şekilde talip olduktan sonra da Mısır Melikini de Allah'a davet etmiş ve onun da hidayete erişmesine sebep olmuştur. Bunun dışında eğer bir idareye zalim ve kafir birisi hakim olacaksa, onun karşısında da iman sahibi ve ehil bir insan varsa, o idarenin zalim ve kafire geçmemesi için bir adım öne çıkıp bu idareyi talep etmek de vaciptir. Bu hususta onu işaret etmektedir. Fakat idare vazifesi, insanları veya eşyayı veya bir ülkeyi veya memleketi, küçük bir beldeyi idare etmek ağır bir vazifedir. Hazreti Ömer'in ifadesiyle bir aileden bir kurban yeter, ikinci bir kurbana, benim oğlumun da halife olmasına gönlüm dayanmaz diyor. Bu tabii bu şuuru, bu hassasiyeti bilen insanlar içindir. Yoksa Allah korkusu olmayan, idareciliği sadece bir keyif, bir enaniyet ve gurur makamı, insanlara sulta kuracak, hükmedecek bir mevki olarak gören insanlar elbette büyük hatalar işlerler, büyük cürümlere sebep olurlar. Bu da Allah korusun, o şahsa bu yetkiyi veren veya onu bu yetkiden alabilecek kimsenin bunu yapmamasında bir mesuliyeti olur. Netice itibariyle takva sahibi insanların bildikleri, ehil oldukları, layık oldukları makamlara talip olmasında bir sakınca yok. Fakat bunu, bu makamı elde ederken veya bu makama talip olurken makamın gereğini yerine getirmenin ötesinde o makamı hayır ve hizmete de kullanmaya çalışmak lazım. Bu da işin bir başka boyutu. Hazreti Yusuf'un böyle bir idareye talip olmasından biz bu dersleri çıkartabiliriz. Burada yeni bir konuya başlamadan kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz, ikinci kısımda Hazreti Yusuf'un idareye, vazifeye tayin edildiğini ve bu vazifedeyken kardeşleriyle tekrar buluşmasını inşallah anlatmaya çalışacağız. Yusuf suresinin 56 ila 57. ayet-i kerimelerinde Hazreti Yusuf'un yetkisi şöyle ifade ediliyor. İşte biz böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki, kudret ve şeref verdik. Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip takva yolunu tutanlar, yani kötülüklerden sakınanlar için ise ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Melik kendi selahiyetini kullanması için Hazreti Yusuf'u birçok yetkiyle donattı. Bazı kendi şahsi idare ve salahiyetlerinin tasarrufunu da Hazreti Yusuf'a verdi. Onun emin ve sadık oluşunu göz önünde bulundurarak. Hazreti Yusuf aleyhisselam ise onun bu lütuf ve ikramından dolayı kendisine daha büyük bir lütuf ve ikramda bulundu ve ona Allah'ı, tevhidi anlattı. Mısır meliki gönlündeki merhamet ve cömertlik sebebiyle zaten böyle bir davete hazır haldeydi. Hazreti Yusuf bu fırsatı kaçırmamış ve onun Müslüman olmasına, Allah'ı bilip tanımasına, Allah'a teslim olmasına sebep olmuştu. Mısır meliki bu şekilde iman edince onun maiyetindekiler, onunla beraber olanlar da aynı şekilde iman ettiler. Hazreti Yusuf vazife olarak o bölgenin peygamberi olduğu için onlara bu daveti yapmış ve neticesinde de o halkın Müslüman olmasına, Allah'a teslim olmasına vesile olmuştu. Bir de şu göz önünde bulundurulmalıdır ki cömertlik, hilm, yumuşak huyluluk hasetleri kimde olursa olsun Allah bu iyilikleri, bu meyli, bu güzelliği zayi etmez. Mısır meliki Hazreti Yusuf'a bir iyilik yaparak ona yaklaşmıştı. Hazreti Yusuf da ona daha büyük bir iyilikte, ihsanda bulunarak hem dünyasına hem de ahireti kurtulmasına sebep oldu. Bu şekilde Hazine Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı ama çok geniş yetkili bir bakanlık olarak vazifeye başlayınca Hazreti Yusuf bütün ülkede tarıma müsait her yerin ekilip biçilmesini emretti. 7 yılda üretim katlanarak arttı ve bu üretim esnasında ele geçen ürünler yapılan büyük stok depolarında toplandı ve çok az bir kısmı insanlara yiyecek olarak verildi. Daha büyük kıtlık yılları için bunlar hem yiyecek olarak hem de tohumluk olarak saklandı. Tam Hazreti Yusuf'un tahmin ettiği, rüyayı tabir ettiği şekilde 7 yıllık bolluk dönemi bitince 7 yıllık kıtlık dönemi başladı. Ve ambarlarda saklanmış olan bu erzaklar ihtiyaç nispetinde Mısır halkına verilmeye, dağıtılmaya başlandı. Yine üretim için mümkün olduğu kadar tohumluk olarak ayrılanlar da ekilip biçilmeye çalışıyordu. Ama öncelikle stoklardakiler peyderpey insanlara dağıtılmaya başlandı. Kıtlık sadece ve sadece Mısır bölgesinde değildi. Çevre ülkelerde de, çevre mıntıkalarda da sıkıntılar baş gösterince insanlar Mısır'daki bu büyük sultana ve Maliye Bakanı'na müracaat etmeye, kendi ihtiyaçları için onlardan yemek içmek üzere erzak almaya başladılar. Yanlarındaki sermaye olarak getirdikleri şeylerle adeta pazarlığa oturuyor. Hazreti Yusuf'un belirlediği fiyatlardan da hububat olarak, tahıl olarak almaları gereken şeyleri alıp memleketine dönüyorlardı. Bu şekilde hazine hem tasarruf hem de çok miktarda depolanma şeklinde zenginleşmişti. Bir taraftan da kendi ülkesinin dışındaki yerlerden gelenlere bu ürünler satışa çıkartılınca bir de böyle bir ihracat zenginliği oluşmaya başladı. Kısa zamanda Hazreti Yusuf hazineyi adeta alabildiğine doldurdu. Bu şekilde Mısır'ın zengin oluşu ve hububat dağıtıyor olması çevre mıntıkalardan da duyuldu. Hazreti Yusuf'un yaşadığı Mısır şehrine yakın bölgeden insanlar kafileler halinde, kervanlar halinde Mısır'a geliyor, ihtiyaçlarını giderip dönüyorlardı. Hazreti Yakub'un yaşadığı bölge olan Kenan mıntıkasından da Hazreti Yakub'un oğulları bir araya geldiler. Babalarına müracaat ederek Mısır'daki durumu, oradaki sultanın durumunu anlattılar ve babalarından izin isteyerek Mısır'a yola çıktılar. 58 ila 60. ayet-i kerimelerinde Yusuf suresinin şöyle anlatılıyor bu hadise. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, sizin baba bir erkek kardeşiniz de getirin. Görmüyor musunuz, size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık benden bir ölçek dahi alamazsınız ve bir daha bana yaklaşmayın. Bu ayet-i kerimede işaret edilen husus şudur. Hazreti Yusuf bir emir yayınlamış ve kim yükleriyle, işte devesiyle, sermayesiyle gelirse kişi başı olarak erzak verilecekti. Yusuf'un kardeşleri de 10 kardeş olarak geldiler. Fakat 12 kişilik erzak istediler. Babaları yaşlı olduğu için bir de küçük kardeşlerinin olduğunu, bu küçük kardeşlerinin babalarının yanında kaldığını, babası Yakub'un onu hiçbir şekilde yanından ayırmadığını, salmadığını söylediler ve yalvar yakar adeta 12 kişilik erzak istediler. Hazreti Yusuf da onların istediği miktarda kendilerine ikramda bulundu. Bir de onlara bir jest yaptı. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Onu babasından istemeye çalışacağız. Her halde bunu yaparız dediler. Yusuf emrindeki gençlere sermayelerinin yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki yine buraya dönerler dedi. Bu şekilde babalarına döndükleri zaman dediler ki, ey babamız, erzak bize yasaklandı. Kardeşimiz Bünyamin'i bizimle beraber gönder de onun sayesinde zahire alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlerin en merhametlisidir. Hazreti Yusuf eğer bir daha diğer kardeşlerini getirmezlerse, yani Bünyamin'i yanlarında getirmezlerse, hem onun adına hem de kendilerine bir daha erzak vermeyeceğini söylemiş, adeta onları sıkıştırmıştı. Fakat bir taraftan da onların gönüllerini mest edecek ufacık bir jest yaptı ve erzak almak için yanlarında getirdikleri malı, sermayeyi o çuvalların, erzak çuvallarının içine koydurarak askerlerine bu şekilde paketlenmesini söyledi. Kardeşler erzaklarını aldılar, memleketlerine döndüler fakat olup bitenden haberleri yok. Babalarına durumu anlattılar. Ey babamız, eğer Bünyamin'i yanımızda götürmezsek bir daha bize erzak vermeyeceğini söyledik hükümdar dedi. Ne olur aç kalmayalım. Bünyamin'i de bizimle beraber gönder ve biz oradaki rızkımıza kavuşalım dediler. Bir müddet sonra eşyalarını açınca ödemiş oldukları bedelin kendilerine iade edildiğini gördüler. Yusuf suresinin 65. ayet-i kerimesi de şöyle: Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de iade edilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla zahire alırız. Çünkü bu aldığımız az bir miktardır dediler. Sonunda Hazreti Yakup Bünyamin'i göndermeye razı oldu. Fakat biraz önceki ayet-i kerimede ifade ettiğimiz gibi daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem bunun hakkında da size ancak o kadar güveniyorum. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum demişti. Bu da aslında Hazreti Yakup'un hem o kardeşlere çok fazla itimadı olmadığını, onların art niyetlerini hissettiğini, bildiğini, hatta bunu Hazreti Yusuf zamanında da bildiğini anlatıyor. Hem de aslında Allah'a ne kadar büyük bir tevekkül ve teslimiyetle bağlı olduğunu ispat ediyor bu ayet-i kerimeler. Yakup Aleyhisselam'ın Allah en hayırlı koruyucudur, o merhametlilerin en merhametlisidir demesi üzerine Allah da İzzet ve Celalim hakkı için madem ki sen bana bu şekilde tevekkül ediyorsun ben de seni iki evladına birden kavuşturacağım şeklinde beyanı olmuştur hadisi kutsi'de. Demek ki hangi durumda olursak olalım bizim Allah'a tevekkül ve teslimiyetimizin tam olması gerekiyor. Ne kadar içten samimi ve son noktaya kadar Allah'a tevekkül edersek muhakkak ve muhakkak Allah bu tevekkülümüzün, teslimiyetimizin karşılığını verecektir. Burada da Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'la ilgili ümidini kaybetmemesi, hala onu hatırlaması, onu Allah'a en hayırlısıyla havale ettiğini, teslim ettiğini ifade etmesi, Bünyamin'in de aynı şekilde Allah'a havale ettiğini, teslim ettiğini söylemiş olması, Hazreti Yakup'un Allah'a ne kadar büyük bir itimatla, büyük bir samimiyetle tevekkül ettiğini gösteriyor. Ve bir müddet sonra kardeşlerin baskısına dayanamamış, nihayet Bünyamin'in de onlarla birlikte Mısır'a gitmesine izin vermişti. Fakat yine kul olarak kendince bir takım tedbirler aldı. Gerek kardeşlerin, gerekse küçük kardeş Bünyamin'in başına bir şey gelmemesi için insanların gözüne batacak, nazar çekecek, dikkat çekecek, haset ve kıskançlığa sebep olacak bir takım yollardan uzak durmalarını salık vererek, öğütleyerek şöyle dedi. Etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz sürece onu sizinle göndermem. Ona istediği şekilde teminat verdiklerinde de dedi ki söylediklerimize Allah şahittir. Sonra da şöyle dedi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi, hiçbir kazayı üzerinizden gideremem. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben ancak ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. Yusuf suresinin 66 ile 67. ayet-i kerimeleri bunlar. Burada evlatlarından önce söz alıyor. Bu söze Allah'a şahit gösteriyor. Sonra da onlara diyor ki tedbirli olun, farklı farklı kapılardan girin. Hep birden girerseniz insanların dikkatini çekebilirsiniz. Fakat benim bu tedbirlerim Allah'ın hükmünü engelleyecek şeyler değil, Allah'ın yazdığı olur. Ben sadece ona güvenip dayandım. Sizin çokluğunuz da, gücünüz, kuvvetiniz de, tedbirleriniz de, birlikte hareket etmeniz de Allah'ın hükmünü engelleyebilecek değildir. Bu şekilde onları hem ikaz ederek hem Allah'a dayanmaları, ona tevekkül etmeleri, onun hükmüne razı olmaları noktasında eğiterek yolcu ediyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğullarını Mısır'ın değişik kapılarından girmeleri noktasında ikaz etmesinin bir sebebi de onların gösterişli ve güzel giyimli olmalarından, daha önceki gelişlerinde de Melik'in kendileriyle özel olarak ilgilenmesinden, çeşitli insanların bu zahiri ilgi ve alakayı kıskanması ve neticede Yakup'un oğullarına hasetle, kıskançlıkla bir takım tuzaklar kurup zarar verebilecekleri endişesiydi. Nazar haktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkça beyan etmiştir. Bir hadis-i şerifte nazar insanı kabre, deveyi de tencereye sokar, yani öldürür. Yine bir başka hadis-i şerifte göz değmesi nazar haktır buyurulmuştur. Dolayısıyla insanların şahsi hayatlarında, evlilik hayatlarında, evlatlarında mümkün olduğu kadar nazarı celbedecek şeylerden uzak durması, tedbirli olması gerekir. Fakat ne kadar çok tedbir alırsak alalım, sonuçta hüküm Allah'ındır, er geç olacaktır. Mühim olan kul olarak böyle bir yanlışa fırsat vermemek. Hazreti Yakup da evlatlarını bu şekilde ikaz etmiş, türlü tedbirlerle onları yolcu etmiş ve bir müddet sonra evlatlar Mısır'a varmışlar. Orada babalarının kendilerine dediği gibi farklı farklı yerlerden Mısır'a girmişler ve burada yeni bir macerayla, Hazreti Yusuf'un yeni bir tedbiriyle, yeni bir parantez içinde oyunuyla karşılaşmışlar. Kıssanın bundan sonraki bölümünü inşallah gelecek programlara saklayalım. Burada kalalım. Bir şey daha burada ifade etmekte fayda var. Biz her halükarda evlatlarımızı korumak için hem onların şahsına bir takım tembihlerde bulunmalı, hem de Hazreti Yakup'un evlatlarını uğurladıktan sonra yaptığı gibi arkalarından bol bol dua etmeli, Allah'a sığınmalı, onların başlarına hayırlar gelmesini, musibet ve felaketlerden uzak kalmasını niyaz etmeliyiz. Çünkü netice itibariyle her şeyin sahibi, hakimi, idarecisi, yaptığında hikmet sahibi olan tek zat vardır. O da Allah Teala'dır. Bizim başta görmediğimiz, bilmediğimiz, musibet olarak, kahır olarak gördüğümüz bir takım şeyler aslında Allah tarafından bir lütfa dönüşebilir. Burada da Hazreti Yakup evlatlarını korumak için pek çok tedbir alıyor. Bünyamin'in sağ salim geri dönmesi için bir takım tedbirlere başvuruyor. Fakat neticede kısa dönemde bir kahır gibi görünse de Bünyamin'in oradan kendi yanından ayrılması bir müddet sonra lütfa dönüşecek. Fakat biz Allah'tan her halükarda hayır dilemeye devam etmeliyiz. Ona güvenip dayanmaya, tevekkülümüzü, teslimiyetimizi Allah'a yapmaya devam etmeliyiz. İnşallah Hazreti Yakup'un evlatlarının, Bünyamin'in Mısır'daki macerasına önümüzdeki hafta yayınlanacak programımızda devam edeceğiz. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.